Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 24. ayrım. İştahlı iştahlı yemesiyle herkesi kendisine hayran bırakan yabancı bir rahip, günün birinde evlerine gelmişti. Tony hınzırlık olsun diye sucuk, patates, ekşi erik, armut, karnabahar, bezelye, turp ve meyve kokteyline varıncaya kadar daha bir sürü şey koydurtarak bir özel menü, içinde domuz yağı parçaları da bulunan bir et suyu çorbası hazırlattı. Böyle şeylere alışık olmayan birinin midesi böyle bir çorbayı kaldıramazdı. Tony, beğendiniz mi, beğendiniz mi diye ikide bir sorup duruyordu. Beğendiniz mi, aman tanrım, kimin aklına gelirdi? Bunu söylerken hınzır hınzır gülümsüyordu. Birine bir oyun oynarken ya da oynamayı düşünürken hep yaptığı gibi dilinin ucunu hafifçe üst dudağının üstünde dolaştırıyordu. Şişman konuk kaşığını saygıyla bıraktı ve hiçbir şeyden habersiz bir şekilde şöyle dedi. İkinci yemeği bekleyeyim. Bayan konsül, evet, küçük bir ikramımız var dedi. Çabucak, çünkü böylesine doyurucu bir çorbadan sonra ikinci bir yemek düşünülemezdi. Tatlı diye sunulan birkaç elma jöleli keke rağmen zavallı papaz aç kalkmıştı sofradan. Kendisine hakim olmasını bilen Tom, bir kaşını yukarı kaldırmakla yetinirken Tony başını öne eğmiş kıkır kıkır gülüyordu. Bir başka gün Tony aşçı Trina ile koridorda ayaküstü ev işlerini konuşurken evin kapısı çaldı. Birkaç günden beri evde konuk olarak kalan Kanstatlı rahip Matthias yaptığı gezintiden sonra eve dönüyordu. Trina o taşralı yürüyüşüyle sallana sallana kapıyı açmaya gitti. Rahip ona okşayıcı birkaç söz söylemek ve biraz da din bilgisini yoklamış olmak için gülümseyen bir yüz ifadesiyle sordu. Yüce Efendimiz'i sever misin? Kızın Yüce Efendisi'ne bağlı olduğunu anlarsa belki de ona bir şey armağan edecekti. Trina çekingen bir tavırla yüzü kızararak ve fal taşı gibi açılmış gözleriyle ''Evet Sayın Rahip'' dedi. ''Hangisini kastediyorsunuz? Büyük Efendi'yi mi yoksa Küçük Efendi'yi mi?'' Madame Grünlich bu olayı yemek masasında herkesin önünde anlatma fırsatını kaçırmadı. Ve annesi Bayan Buddenbrook bile Kröger'lere özgü kahkahasını atmaktan kendini alamadı. Ama konsul Buddenbrook bundan rahatsız olmuş ve ciddi ve biraz da öfkeli bir yüz ifadesiyle gözlerini tabağına dikmişti. Rahip Matthias şaşkın şaşkın bakarak herhalde bir yanlış anlama dedi. Kısım 11. Bundan sonra gelişen olaylar 1855 yılının sonbaharında ve bir pazar günü öğleden sonra oldu. Buddenbrooklar doğa manzaralı tablolar odasında oturmuşlar, aşağı katta giyinmekte olan konsülü bekliyorlardı. Kistenmaker ailesiyle birlikte kale kapısı dışındaki bir eğlenceye gitmek üzere sözleşmişlerdi. Her pazar akşamı bir arkadaşın evinde buluşarak küçük zenci çocuklar için çorap ören Clara ve Clotilde dışında herkes bu geziye katılacak, orada hep birlikte kahve içecekler ve hava izin verirse nehirde biraz kürek çekeceklerdi belki de. Tony her zamanki alışkanlığıyla sert sözler kullanarak ''Şu babam da insanı hep çıldırtır.'' dedi. ''Bir kez olsun zamanında hazırlanamaz mı? Masanın başına bir oturdu mu kalkmak bilmez. Şunu da bitireyim, bunu da bitireyim.'' diye oturur da oturur. ''Tanrım belki de gerekli gerçekten. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama kalemi 15 dakika erken bıraksa iflas edeceğimizi sanmıyorum. Verdiği söz 15 dakika sonra aklına gelir. Kan beynine hücum eder ve kalp çarpıntısı duyacağını bildiği halde basamakları ikişer ikişer atlayarak merdiveni çıkar. Bir topluluğun önüne çıkacağı zaman ve her evden çıkışta hep böyle yapar. Kendine biraz zaman ayıramaz mı? Zamanında hazırlanıp ağır ağır yürüse ne olur? Sorumsuzca davranıyor. Anne, senin yerinde ben olsam kocama karşıma alır, onun vicdanına seslenirdim. Tony günün modasına uygun janjanlı ipek elbisesiyle kanepede annesinin yanında oturuyordu. Bayan konsülün üstünde de siyah dantellerle süslü gri çizgili bir ipek gece elbisesi vardı. Tony atlas bir kurdele ile çenesinin altından bağladığı kolalı tülden yapılmış dantelli başlığının uçlarını göğüslerinin üstüne doğru sallandırmıştı. Düz taranmış ve ortadan ikiye ayrılmış saçlarının rengi eskiden olduğu gibi yine kızıl kumraldı. Beyaz ve ince mavi damarlı ellerinde küçük bir torba çanta tutuyordu. Yanındaki koltukta oturan kardeşi Tom arkasına yaslanmış sigarasını içerken Clara ve Tilda da pencerenin önünde karşı karşıya oturmuşlar, dışarıyı seyrediyorlardı. Böylesine iyi beslenen Clotilde'nin günden güne zayıflaması anlaşılır gibi değildi. Zavallı Clotilde öyle kilo kaybediyordu ki üstündeki dar kesim siyah elbise bile zayıflığını örtemiyordu. Ortadan ikiye ayrılarak taranmış düz saçlarının altındaki uzun, durgun ve solgun yüzünde öne doğru kalınlaşan uzun bir burnu vardı. Clara, ne dersiniz, bugün yağmur yağacak mı diye sordu. Genç kız bir soru sorarken genelde sesini yükseltmez ve bakışlarını karşısındakilerin yüzüne çevirerek dik dik bakardı. Kahverengi elbisesinin bütün süsü yalnızca küçük ve beyaz bir yaka ve aynı şekilde kolalı kolluklarıydı. Elleri kucağında ve dimdik oturuyordu. Uşaklar en çok ondan korkuyorlardı. Sabahları ve akşamları dua okuma işini o yaptırıyordu. Çünkü bayan konsül yüksek sesle okuyunca hemen başı ağrımaya başlıyordu. Clara, bu akşam başlığını yanına alacak mısın Tony diye sordu. Yağmur yağacak. Yepyeni başlığına yazık olur sonra. Gezintiye çıkma işini sonraya bırakırsanız daha iyi olur derim. Hayır, olmaz dedi Tom. Kisten Maker'lar gelecekler. Önemli değil. Barometre aniden düştü. Küçük bir sağanak. Fazla sürmez. Babam da daha hazırlanamadı zaten. Biz de oturur yağmurun geçmesini bekleriz. Bayan konsül yatsıyıcı bir el hareketi yaptı. Fırtına kopar mı dersin Tom? Yapma, korktuğumu bilirsin. Tom, hayır dedi. Bu sabah limanda Kaptan Claude'la konuştum. Tahminlerinde hiç yanılmaz. Yalnızca yer yer sağanak yağışlı olacakmış. Fırtına kopması bir yana sert rüzgar bile esmeyecekmiş. Eylül'ün bu ikinci haftası gecikmiş aşırı yaz sıcaklarını beraberinde getirmişti. Güney ve güneydoğudan esen rüzgarlarla Temmuz ayından daha da sıcak bir yaz havası çökmüştü şehrin üzerine. Koyu mavi gök kubbenin altındaki evler sivri çatılarıyla pırıl pırıl parlıyordu. Ufuk tıpkı çöllerdeki gibi solgundu. Boğucu bir sıcaklık güneş battıktan sonra bile dar sokaklardaki evleri ve kaldırımları fırın gibi kavuruyordu. Rüzgar bugün batıya doğru yön değiştirmiş ve hemen arkasından da barometre düşüvermişti. Gökyüzünün büyük bir kısmı hala masmaviydi ama gri mavi bir bulut kümesi yumuşak ve kocaman yastıklar gibi ağır ağır yaklaşıyordu. Tom ekledi. Bence yağmurun yağması çok gerekli. Böylesine sıcak bir havada sokağa çıkarsak mahvoluruz. Olağan bir sıcaklık değil bu. Pau kaplıcalarında bile böyle sıcaklık görmedim ben. Tam bu sırada Ida Jungman küçük Erika'yı elinden tutmuş odaya girdi. Çocuğa yeni kolalanmış bir basma elbise giydirmişlerdi. Sağlıklı bir görünüşü vardı ve üstü taze sabun kokuyordu. Çok komik görünüyordu. Pembe yanaklarıyla ve gözlerinin rengiyle tıpkı Bay Grünlich'ti ama üst dudağını Tony'den almıştı. İyi yürekli Ida'nın saçları iyice ağarmış, hatta beyazlaşmıştı. Oysa daha kırkını bile doldurmamıştı. Fakat bu onun ailesinden gelen bir özellikti. Hıçkırık krizinden ölen amcasının saçları daha 30'unda beyazlaşmıştı. Ama küçük ve kahverengi gözleriyle hala genç ve canlı görünüyordu. 20 yıldır bu Dambrock'ların hizmetinde çalışıyordu ve vazgeçilmez biri olduğu için de çok mutluydu. Mutfak, kiler, elbise dolapları ve porselenlere bakıyor, önemli alışverişleri yapıyor, küçük Erika'ya kitap okuyor, bebeğine elbiseler dikiyor, derslerini çalıştırıyor ve yanına bir paket tereyağlı ekmek alarak onu öğleleri okulundan alıp rıhtımda gezmeye götürüyordu. Bayan konsül ve kızına rastlayan herkes, sizin şu Matmazel Jugman da ne bulunmaz bir kız şekerim. Tanrım, altın değerinde biri gerçekten. 20 yıl boyunca, 60'ında ve daha da yaşlanınca yine bu azimle çalışır. Bu iri kemikliler, ya gözlerindeki o canlılık, sizi kıskanıyorum şekerim. Ama Ida Jungman'ın kendisi de değerini biliyordu. Kim olduğunun farkındaydı. Rıhtımda oturdukları bankın üzerine sıradan bir hizmetçi kız yanında arkadaşıyla birlikte oturup kendisiyle konuşmak istese, Matmazel Jungman, hadi Erikacığım burası çok cereyanlı der ve hemen oradan uzaklaşırdı. Tony küçük kızını kendine doğru çekti ve pembe yanaklarından öptü. Bayan konsül de dalgın bir gülümsemeyle elini ona doğru uzattı. Çünkü giderek kararan gökyüzünü ve kayan bulutları izliyordu. Sol elinin parmaklarını sinirli sinirli kanepenin üstüne vuruyordu ve açık renkli gözleri huzursuzca pencereye kaymıştı. Büyük anne Erika'nın kendi yanına oturmasına izin verdi. Ida arkasına yaslanmadan bir koltuğa ilişti ve örgüsünü örmeye başladı. Bir süre hiç konuşmadan hepsi de böylece oturdular ve konsülün gelmesini beklediler. Bunaltıcı bir hava vardı. Dışarıdaki en son mavilik de kaybolmuş ve koyu gri bir gökyüzü iyice alçalarak bütün ağırlığıyla yeryüzünün üstüne çökmüş gibiydi. Odanın renkleri, duvardaki tabloların üstündeki mürekkep kalıntıları, mobilya ve perdelerin sarılığı kaybolmuştu. Tony'nin üstündeki şanjanlı ipek elbisenin güzelliği fark edilmez olmuş ve insanların gözlerindeki pırıltı yok olmuştu. Az öncesine kadar Meryem Ana Kilisesi'nin bahçesindeki ağaçları sallayan, ve karanlık sokaklarda toz bulutları oluşturarak esen batı rüzgarı artık esmiyordu. Kısa bir an tam bir sessizlik oldu. İşte tam bu sırada çok korkunç bir şey oldu. Bunaltıcı hava daha da ağırlaşmış, bir saniye içinde atmosferde müthiş bir hızla artan bir basınç oluşmuş gibiydi. İnsanın beynini oyan ve kalbini sıkıştıran, solumasını imkansız kılan bir basınç. Bir kırlangıç caddenin üstünde öyle alçaktan uçtu ki kanatları kaldırıma çarptı. Kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir basınç, insan bedenini giderek daha çok hareketsiz kılan müthiş bir gerilim. Bu basınç en yüksek çizgiye ulaşır ulaşmaz, hemen gevşemeyip de bir saniyeden daha uzun sürmüş olsaydı, herhalde buna kimse dayanamazdı. Herhangi bir yerde oluşan küçük bir kırılma, duyulmayan ama duyuluyormuş gibi hissedilen kurtarıcı bir parçalanma olmasaydı, dayanılamazdı gerçekten. Daha önce bir damla bile düşmeyen yağmur o andan itibaren bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Yağan yağmur suları taşlarda köpükler oluşturarak akıyor ve kaldırımlara çarpıp havaya sıçrıyordu. Hastalığından dolayı sinirleri oldukça duyarlı olan Thomas, yağmurun yağacağını biliyordu. Bu korkunç anda başını önüne eğmiş, bir elini başına doğru götürmüş ve içmekte olduğu sigarayı fırlatıp atmıştı. Bunu başkaları da hissetti mi diye çevresine bakındı. Annesinin yüzünde bir değişiklik görür gibi olmadı. Ötekiler ise hiçbir şeyin farkında değil gibiydiler. Bayan Budenbrock, Meryem Ana Kilisesi'ni bütünüyle sarmış olan sağanık yağmura baktı ve derin bir iş çekerek "Allah'ıma şükürler olsun" dedi. "İşte böyle" dedi Tom. "İki dakika sonra hava serinler. Yalnız ağaçlarda birkaç damla kalır. Verandaya oturup kahve içebileceğiz. Tilda, hadi pencereyi aç." Yağmurun şakırtısı gittikçe artıyordu. Müthiş bir sağanaktı. Her şey hışırdıyor, düşen damlalar yukarıya sıçrıyor ve köpükler saçarak şırıl şırıl akıyordu. Rüzgar yeniden esmeye başladı ve yerdeki derin su birikintilerine çarparak onları parçalıyor ve önüne katarak alıp götürüyordu. Geçen her dakika hava biraz daha serinliyordu. İşte tam bu sırada hizmetçi kız Line koşarak sütunlu holden geçti ve odaya öyle bir daldı ki Matmazel Jungmann onu azarlayarak sakinleştirmeye çalıştı. "Aman tanrım, bu ne hal böyle?" Line'nin bomboş bakan mavi gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi genişçe açılmışlardı. Çene kemiği zangır zangır titriyordu. "Ah bayan konsül, ah nasıl söylesem bilmem ki, ne olur çabuk gelin, tanrım çok korkunç bir şey oldu." "Tamam," dedi Tony, "sakar kız yine bir şeyler kırdı herhalde. Belki de güzelim porselenleri. Anne, belki de senin porselenlerinden birini." Ama hizmetçi kız dehşet içinde haykırmaya devam ediyordu. "Ah Madam Grünlich, sandığınız gibi değil. Büyük bey çizmelerini getirmemi istemişti. Ama Bay Konsül koltuğunda oturmuş hiç konuşmuyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Ama sanırım Bay Konsül'ün durumu..." Thomas, "Doktor Grabov'u çağır" diye haykırdı ve hizmetçi kızı itekleyerek kapıdan dışarı yolladı. Bayan Konsül ellerini yüzüne kapatmış olarak odadan dışarı fırladı. "Tanrım, aman tanrım" dedi. Tony soluk soluğa Doktor Grabov'u "acele edin, arabayla gidin" diye tekrarladı. Merdiveni uçarak indiler, kahvaltı odasından geçerek yatak odasına girdiler. Ama Johann Budenbrock artık yaşamıyordu. 5. Bölüm Kısım 1. Bayan Konsül, "İyi akşamlar Justus" dedi. "İyi misin? Otursana." Konsül Kröger, Bayan Elizabeth'i sevgiyle kucakladı ve aynı şekilde yemek odasında bulunan en büyük yeğeni Tony'nin elini sıktı. Konsül artık 55'ine gelmişti ve küçük bıyığının yanı sıra çenesini açıkta bırakan ve bütünüyle ağarmış, gür ve yuvarlak bir sakal bırakmıştı. Geniş ve al al olmuş kelinin üstündeki birkaç tutam saçını büyük bir özenle taramıştı. Şık redingotunun kolunda geniş bir matem bandı vardı. Konsül Kröger, "En son haberi duydun mu Betsy?" diye sordu. "Evet Tony, seni özellikle ilgilendirecek bir haber. Kısaca söyleyeyim. Kale kapısı dışındaki malikanemiz satıldı. Kime mi? Bir kişiye değil, iki kişiye. Böylece bahçe ikiye bölünecek, ev yıkılacak, araya çit çekilecek ve sonra tüccar Bentien sağ tarafta, tüccar Sorenson da sol tarafta birer köpek kulübesi yapacak. Ya işte böyle, ne yapalım? Tanrı'nın buyruğu böyleymiş." Bayan Grünlich ellerini kucağında birbirine kenetlemiş tavanı seyrederken utanç verici bir haber dedi. "Büyük babamın arazisi, hey gidi hey, artık hiçbir güzelliği kalmayacak. Zaten bütün güzelliği çok geniş olmasındaydı. Aslında çok da büyüktü, ancak ona o asil görüntüyü veren de buydu. Trave Irmağı'nın kıyısına kadar set set inen o büyük bahçe ve arkadaki ev, İki yanı kestane ağaçlı yol. Demek şimdi bunların hepsi bölünecek. Bir kapının önünde Bentien, öteki kapının önünde Sorensen dikilip pipolarını tüttürecekler. Evet, bu bence de Tanrı'nın buyruğu, Justus amcacığım. Bu malikanenin bütününü satın alabilecek asil biri kalmamış demek. Tanrı'ya şükür ki büyük babam bunları görmek zorunda kalmadı. İçerideki matem havasının ağırlığı henüz daha devam ettiğinden Tony duyduğu büyük öfkeyi o alışık olduğu sert sözlerle ifade edemiyordu. Konsül öleli 2 hafta olmuştu ve o gün öğleden sonra saat 5:30'da vasiyetname açılmıştı. Bayan Buddenbrook, kardeşi Justus Kröger'i ölen eşinin istekleri ve mal durumu hakkında Thomas ve muhasebeci Bay Marcus'la yapılacak bir görüşmede hazır bulunması için Mengstrasse'ye çağırmıştı. Yapılacak görüşmelere de Tony de katılmak istemişti. Bu ilgiyi aileye ve firmaya olan borcumdan dolayı duyuyorum diyen Tony, bu buluşmanın bir aile meclis toplantısı olması için çaba göstereceğini söylemişti. Pencerenin perdelerini kapatmış ve yeşil örtülü yemek masasının üstünde yanmakta olan 2 parafin lambasına rağmen, ayrıca altın kaplamalı büyük şamdanın bütün mumlarını da yakmıştı. Bir de masanın üstüne hangi amaçla kullanılacağını hiç kimsenin bilmediği bir tomar yazı kağıdı ve uçları sivriltilmiş kurşun kalemler de koymuştu. Giydiği siyah matem elbisesi ona ince bir genç kız görüntüsü vermişti. Son günlerde kendisini çok yakın hissettiği babası Konsul Buddenbrook'un ani ölümüne herkesten daha çok üzülmüş ve bugün onu tekrar hatırlayınca gözyaşlarını tutamamıştı. Ama bugün yapılacak olan bu önemli aile meclisi toplantısına katılacak olması sevimli yanaklarının biraz pembeleşmesine neden olmuş, bakışlarına bir canlılık, hareketlerine bir neşe ve önemsenme duygusu vermişti. Buna karşın yaşadığı dehşet, çektiği büyük acılar ve cenaze töreni ile ilgili binlerce formalite ile uğraşmaktan yorgun düşmüş olan bayan konsül çok perişan görünüyordu. Başlığının siyah dantelli kurdelesinin çevrelediği yüzü daha da solgun görünüyordu ve açık mavi gözlerine bir yorgunluk çökmüştü. Ama ortadan ikiye ayrılarak düz taranmış saçlarında hala tek bir ak bile göze çarpmıyordu. Paris'ten getirttiği saç boyasından mı böyleydi yoksa peruk mu takmıştı? Bunu yalnızca Mademoiselle Jungmann bile bilirdi ve bunu evdeki öteki bayanlara asla söylemezdi. Yemek masasının uç tarafına oturmuşlar, Thomas ve Bay Marcus'un bürodan dönmesini bekliyorlardı. Duvardaki tanrı figürleri kaideleri üzerinde ve gök mavisi bir fon üzerinde gururla yükseliyordu. Bayan konsül şöyle dedi: "Sevgili kardeşim Justus, buraya gelmeni istememin, kısaca söyleyeyim, kızım Clara ile ilgili. Çok sevgili rahmetli kocam Jean, bu yavrucuğun 3 yıl için ihtiyaç duyduğu vasiliğinin seçimini bana bıraktı. Bilirim sen böyle sorumluluklardan pek hoşlanmazsın. Kendi karına ve oğullarına karşı sorumlulukların var. Tek bir oğluma karşı Betsy. Peki, bir Hristiyan gibi merhametli olmalısın Justus. Bu bizlere karşı suçlu olanları bağışlamamız anlamına gelir. Yüce Efendimizin bizim için yaptıklarını bir düşün." Kardeşi onun yüzüne biraz hayretle bakıyordu. Bu tür söylemleri şimdiye kadar hep merhum konsülün ağzından duymuşlardı. Bayan Buddenbrook işte böyle diye devam etti. "Bu çok onurlu görevin hiçbir zahmeti olmaz. Onun vasiliğini üzerine almanı rica ediyorum senden." "Seve seve Betsy, seve seve alırım gerçekten. Şu yetim yavrucağı görebilir miyim? Bu yavrucak için biraz fazla ciddi..." Clara çağrıldı. Siyah giysisi ve solgun yüzüyle ağır ağır girdi içeriye. Üzgün ve çekingen bir hali vardı. Babasının ölümünden sonra bütün zamanını odasında dua ederek geçirmişti. Koyu renkli gözlerinde hiç hareket yoktu. Duyduğu acıdan ve tanrı korkusundan taş kesilmişlerdi sanki. Davranışlarıyla her zaman kibar bir beyefendi olan Justus amca ona yaklaştı ve elini sıkarken hafifçe eğilir gibi yaptı. Daha sonra ona birkaç gönül alıcı söz söyledi. Clara annesinin hareketsiz dudaklarından öptükten sonra odadan çıktı. Bayan konsül, "Sevgili Jürgen nasıl?" diye sordu. "Wismar'daki yaşantısından memnun mu?" Justus Kröger omuzlarını silkip tekrar oturarak, "İyi, çok iyi," diye yanıt verdi. "Gerçek yerini bulduğunu sanıyorum. Bilirsin o dürüst bir çocuk Betsy. Çok da onurlu ama sınavda 2 kere üst üste başarısız olunca, hukuk okumaktan da hoşlanmıyordu zaten. Wismar postanesindeki işi çok iyi. Duyduğuma göre senin Christian da yakında eve dönüyormuş. Doğru mu bu?" "Evet Justus, yakında gelecek. Tanrı oğlumu denizlerdeki felaketlerden korusun. Ah şu haberleşme de ne kadar uzun sürüyor. Jean'ın ölümünün hemen ertesi günü yazmama rağmen mektubumu çok geç almış. Yelkenli bir gemiyle yolculuk aşağı yukarı 2 ay sürüyor. Ama o gelecek, gelmek zorunda. Gelmesini öyle çok istiyorum ki Justus. Gerçi Tom onun Valparaiso'daki işini bırakıp gelmesine asla izin vermezdim diyor ama rica ederim Justus. Buna hakkım yok mu benim? Onu görmeyeli neredeyse 8 yıl oldu. Hele şimdi bu koşullar altında. Hayır, bu zor zamanımda hepsi yanımda olsun istiyorum. Bir anne için doğal bir hak. Duygulanarak gözleri yaşaran Konsül Kröger, elbette dedi. Bayan Budenbrock, şimdi Thomas da katılıyor benim görüşüme diye devam etti. Christian için rahmetli babasının iş yerinde Tom'un yanında çalışmaktan daha iyi bir iş yeri düşünülebilir mi? Burada kalır ve burada çalışır. Oranın iklimi sağlığını bozar diye korkup duruyordum zaten. Thomas Budenbrock yanında Bay Marcus'la birlikte salona girdi. Merhum konsülün yanında muhasebeci olarak uzun yıllar çalışmış olan Frederick Wilhelm Marcus uzun boylu bir adamdı. Kahverengi uzun ceketinin koluna o da bir maten bandı takmıştı. Yavaş yavaş duraksayarak, arada bir kekeleyerek ve her bir sözcüğü bir saniye düşündükten sonra söylüyor, sol elinin orta ve işaret parmaklarıyla pek de bakımlı olmayan kırmızı kahverengi bıyıklarını ağır ağır ve özenle okşuyor ya da ellerini birbirine sürtüyordu. Bunu yaparken yuvarlak ve kahverengi gözlerini yana doğru dikkatli dikkatli bir kaçırışı vardı ki dalgın ve kafası karmakarışık biri sanırdı insan. Oysa Bay Marcus işinde her zaman ciddi ve çok dikkatli biriydi. Genç yaşına rağmen böylesine büyük bir firmanın başına geçen Thomas Budenbrock davranış ve tutumuyla bu göreve layık olduğunu belli ediyordu. Ama yüzü solgundu ve babasından miras kalan yeşil taşlı büyük mühür yüzüğün parladığı elleri siyah ceketinin kollukları kadar beyazdı. Solgun, kuru ve buz gibi elleri vardı. Tırnakların üstünde mavi mavi çizgiler oluşmuş bakımlı ellerinde belli anlarda ve bazı sinirli ve bilinçsiz davranışlarda reddedici bir hareket, insanı ürküten bir tuhaflık gözleniyordu. Narin yapılı olsalar da oldukça geniş ve taşralılara özgü bu eller bu Budenbrock'ların ellerine hiç benzemiyor ve onlara yakışmıyordu. Tom'un ilk işi demir tel kafesin arkasında yanan sobanın sıcaklığının salona da gelmesini sağlamak için doğa manzaralı tablolar odasının kapısını açmak oldu. 24. ayrımın sonu. Sayfa no 226. Devamı 25. ayrımda.